Ve geldik Avustralya gündemi programına. Bu hafta Levent Efe bizlerle birlikte. İyi günler.
Merhabalar.
Merhabalar. Biraz önce dinlediğimiz programlara değinelim. İlk önce bu sabah terör suçlamasıyla kendisine tutuklanan 5 kişiden bahsedelim. Bunlar daha önce takip edilen insanlar, pasaportları olmadığı için hayret verecek bir şekilde 7 metrelik bir tekneyle Queensland'in kuzeyinden ta Endonezya'ya gitmeye karar vermişler. Siz ne dersiniz? Bu konudaki görüşleriniz nedir?
Burada tabii takip edilen zan altındaki kişiler olmaları hükümet tarafından oldukları açıklandı. Ancak bir suç işlerken yakalanmadıkları için ortada tabii sürüncemede kalmış bir yasal durum var. Belli ki mahkemelerde buna karar verilecek. Yani yurt dışına çıkma yasağı bulunan kişiler ama sonuçta isnat edilen terör suçlarını işlerken yakalanmış değiller. Onun için uzayabilecek bir hukuki süreç sanıyorum.
Hayır, o doğru da şimdi Avustralya için çok ilginç bir tablo. Dediğim gibi küçücük bir tekneyle ölümü göze alarak Endonezya'ya gitmeyi eğer bunlar planlıyor ise bu işe, yani terörizme destek vermeye gönülden bağlı Avustralya'da insanların var olması bizi rahatsız etmeli mi?
Yani iddialar doğruysa tabii ki etmeli ama tabii bir yasal süreç gündemde olduğu için o konuda bir fikir yürütmemiz mümkün değil. Ama zan altında olmaları, daha önce çeşitli davalarda isimlerinin geçmiş olması halleri bu kişileri ilgi odağı haline getiriyor. Yetkililerin de bu konuda çalışmalarını durmaksızın sürdürdüklerini biliyoruz. Bu da tabii Avustralya vatandaşları için bir güvence. Bu konuda şüphe çeken insanların devamlı takip ediliyor oluşu önemli bir konu. Bu tabii Avustralya'nın güvenlik görevlerini, hukuk sistemini en hassasiyetle üzerinde durduğu konulardan biri.
Peki bir vatandaş olarak sizi kaygılandırıyor mu bu tür kişilerin Avustralya'da olması güvenlik açısından?
Tabii kaygılandırıyor. Yalnız tabii sadece Avustralya değil. Şu an dünyanın bütün her ülkesinde neredeyse artık bu konu var. Dünyanın çeşitli belli bir kutuplaşmaya doğru gittiği günümüzde bu kutuplaşmanın bu şekilde olması tabii ki üzücü. Bu kutuplaşma tabii ki Türkiye'yi çok daha derinden etkilediği için daha dramatik haberleri oradan alıyoruz ama Avustralya'nın da bu gerginlikten bağışık olmadığı zaten yaşanan olaylarla, geçtiğimiz 1-2 yıl içinde yaşanan saldırılarla, Avustralya toprağı içinde üstünde yapılan saldırılarla görüldü. Bu anlamda yetkililerin endişelerine bizler de vatandaşlar olarak katılmak durumundayız.
Avustralya bütçesi geçen hafta salı günü açıklandı ve hemen ardından seçim tarihi ilan edildi ve seçim kampanyası başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? İlk önce bütçeyle ilgili söyleyecek bazı şeyleriniz var mı? Geçen hafta Kazım Ateş'in görüşlerini aldık. Sizin görüşleriniz nedir
bütçeyle ilgili? Evet, bütçenin hemen peşinden beklenen işte Turnbull taraftarlarının, liberallerin beklediği kamuoyu yoklamalarındaki kıpırdanma sağlanamadı. Aksine vatandaşın endişeleri, kuşkuları biraz daha yoğunlaştı. Belli ki lider Turnbull çok ciddi baskılar altında parti içindeki çeşitli kesimler arasındaki çatışmadan ve buradaki bir baskıyla her tarafa mavi boncuk dağıtmaktan belli bir istediği çizgiyi izlemek durumunda değil.
Her tarafa mavi zaten boncuk değil, sadece bir tarafa doğrusu bunu verdiği söyleniyor. Zaten en büyük eleştiri de bu. Özellikle yüksek gelirli olan kişilere vergi indirimi sağlanması, bu ev alımı ile ilgili olan verilen bazı kolaylıkların kaldırılmaması, bu konuda sizin görüşünüz nedir?
Ama yani sahiden dün de çıktı superannuation konusunda tam tersi, çok aşırı gelir, çok yüksek gelir grubundaki insanların superannuation'ı bir servet birikimi olarak kullanmalarının kısmen engelleyebileceği bir önergeyi ortaya attı. Yani öyle bir dengede bulunmaya çalışıyor ama bütçenin açıklandığı şekliyle ağırlığının zaten yüksek gelir gruplarının lehin olduğu zaten son derece ortada. Avustralya'nın vergi toplamak gibi bir sorunu varken bütçenin birinci maddesine işte büyük şirketlere vergi kolaylığı ve vergilerde düşüş sağlanması şeklinde bir kampanyayla yola çıktığınızda kime şirin görünmeye çalıştığınız zaten hemen ortaya çıkıyor.
Siz Q&A programını seyrettiniz mi pazartesi günü?
Evet, kısmen seyrettim.
Orada Duncan ismindeki kişinin sorusunu izlediniz mi?
Evet, sonradan medyada izledim. Orada bir tabii toaster lafı çıktı. Hı-hı. Tost makinesi belli ki Avustralya'nın politik yaşantısında çok sıkça söz edilen, örneklendirilen bir obje olarak gündeme girecek.
Evet, çünkü orada Liberal Parti'nin sözcüsü küçük iş yerlerine yardımcı olduklarını, bir kafeye $6,000 tost makinesi alınmasına yardımcı olduklarını, bu $6,000 makinenin alınmasından sonra belki bu kişinin daha çok iş yapacağını ve daha çok iş yapınca da daha çok insana iş verebileceğini söyledi. Bu nedenden dolayı tabii bu eleştirildi, pek inanan da olmadı buna. Sonra da işte biraz önce belirttiğim gibi para toplama kampanyası başlatılmış. Bu güzel bir şey.
Evet. Ama tabii o sözü söyleyen herhangi bir politikacı değil. Kelly O'Dwyer işte Assistant Treasurer pozisyonunda. Onun için söylediği sözünün çok önemi var. Tabii bir toaster'ın $6,000 olur mu olmaz mı gibi komedi düzeyinde tartışmalara girişildi. Burada tabii vatandaşı ilgilendiren, vatandaşa daha sempatik gelen, onların hayatını kolaylaştırıcı örnekler bulmakta sıkıntı çekiyorlar açıkçası. Bu bütçenin çizgisinden sapmamak uğruna. Bu da kampanya boyunca ayaklarına dolaşacak belli ki.
Ayaklarına dolaşacak diyorsunuz. Yani bundan dolayı belki oy kaybetmeleri mümkün olabilir
mümkün
mi?
Mümkün tabii, çünkü vatandaş sonuçta geçim derdiyle uğraşıyor. Avustralya'nın bütün şehirleri, özellikle büyük şehirleri dünyanın en pahalı yerleri olmaya doğru gidiyor. İnsanların bütçesinin gündelik harcamalarının çok büyük bir kısmı elzem harcamalara gidiyor. O anlamda insanların hayatlarını zorlaştırıcı çok ciddi ekonomik gelişmeler var ve bunların bütçede sözünün edilmemesi, bunlara dikkat çekilmemesi insanlarda ciddi bir küskünlük yaratıyor. Kaldı ki bütçe konusunda, vergiler konusunda ısrarla beklenen uluslararası türeslerin, çok uluslu firmaların Avustralya'da artık vergi verecek yükümlülüğe girmeleri konusundaki girişimlerin ciddi olmasını bekliyor. Bunun sözü edildi.
Ama bu konuda hükümet adım attı. Dedi ki artık bu büyük şirketlerden vergi almak için vergi dairesine fazladan para verdim ve bunları takip edeceğiz
dedi. Bunun sonucunu bekliyor ama insanlar. Yani vergi dairelerindeki görevlerin çok büyük kısmını işten çıkaran da aynı hükümetti. Onun için ciddi kararlı bir icraat bekliyor. Bu konuda vatandaşın önümüzdeki dönemlerde hükümetin bu uygulamaları merakla beklediğini söyleyebiliyoruz. Çünkü yani oralardan toplayamadığı vergileri vatandaşı abanarak bütçeyi denkleştirmeye çalışılması çok ciddi öfkeye yol açacak ülkede.
Bu bir diğer konu var ki o da yine biraz önce bahsettiğim programda dile getirildi. 80 ile 87 bin dolar arasında gelir sağlayan kişilere haftada $6 gibi çok küçük bir para veriliyor fazladan. Bu $6 yani bir kahveyle bir sandviç bile satın alamaz iken devlete $4 milyar mal olacakmış. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet, yani asıl vatandaş denilen kişiler onlar. Yani bütçenin, hükümet uygulamalarının asıl hedefinin bu kesim olması gerekiyorken hükümetin ısrarla işte istihdamı artıracaklar diye yine büyük iş çevrelerinin iş çevrelerine yönelik vergi indiriminin sözünü tekrarlaması haliyle vatandaşına yadırgadığı bir durum olmaya başladı. Yani iş çevrelerinin kendilerine kolaylık sağlandıkça istihdam artıracağına bunu cebine attığını zaten biliyoruz. Dünyanın her ülkesinde böyledir. Hükümetler onlara imkanlar sağladıkça onlar kendi durumlarını düzeltir. İstihdam son derece sonradan akla gelecek bir şeydir ama hükümetler istihdamı devamlı gerekçe göstererek o safta yerlerini belirlerler. Bu da tabii vatandaşın gözünden kaçmıyor.
İlginç bir durum var Avustralya siyasetinde bugün ama buna geçmeden önce dinleyicilere bizim telefon numarasını hatırlatalım bir kez. Belki aramak isterler. Sesli olarak arayacağınız telefon numarası 1300-799-626. İsterseniz Levent Efe'ye soru sorabilir, isterseniz görüş belirtebilirsiniz. SMS göndermek istiyorsanız telefon numarası şöyle 0429-99-62-63.
Ya da dinleyicilerimiz SBS web sitesine, Facebook'a bugün girerek bugün yayınlanan karikatürümü görebilirler. Orada bütçeyle ilgili, bütçede bilindiği gibi sigaraya yine abanıldı. Sigaraya ek vergiler açıklandı. Sigara tabii kolay bir hedef olduğu için oraya her hükümet, her meşrepten hükümetin abanması çok normal karşılanıyor. Ancak alkolle ilgili en ufak bir şeyin olmaması son derece dikkat çekici. Ülkede sosyal, alkolün yol açtığı sosyal sorunlar çok ciddi boyutlara ulaşmışken hükümetin bunu buradan uzaklaşması, işte alkole vergi dolayısıyla da olsa biraz daha bir sınırlama getirilmesi yönünde adımlar atılması, keza aynı şekilde şeker vergileri gündeme geliyor. Böyle şeylerin bütçede söz edilmesi maalesef gerçekleşemiyor. Sigara kolay hedef haline geldi.
Zaten her yıl bütçede sigaranın fiyatı arttırılırken söylediğiniz gibi alkole pek dokunulmuyor.
Sigara kolay hedef. Kolay hedef.
Çünkü yani herkes tamam, sigaraya
sigara
karşı.
Zararlı bir şey. Vergi eklenmeli ama devamlı her meşrepten hükümet sigaraya abandıkça bu vatandaş nezdinde hoş karşılanıyor falan da başka şeyler de gözden kaçıyor. Kaldı ki Avustralya'da şu an sigara mı daha ciddi sorun, alkol mü de denirse sigara kullanımı gerçekten gitgide zaten düşüyor. Öne çıkarılması gereken konu alkolün yaygınlığı.
Evet, Avustralyalılar nedense geçenlerde yine yurt dışından ziyaret eden tanıdığım bir bey söyledi. Neden bu ülkede dedi içki içmek bu kadar sorun? Avrupa'nın birçok yerinde sabahlara kadar bütün tavernalar, işte publar, yok efendime söyleyeyim wine bar dedikleri yerler açık ve kimse birbirini dövmüyor içki içtikten sonra. Böyle olaylar olmuyor. Niye bu ülkede oluyor dedi. Doğrusu dedim bir psikoloğa sormak gerek. Sizin bir fikriniz var mı?
Avustralya kültürünün geçmişiyle, toplumun alışkanlıklarıyla, bu konuda verilen eğitimle çok fazla bileşeni var bu işin tabii. Dediğiniz gibi yani bu kadar saldırganlık, bu kadar sosyal etki, tahribat pek çok belki bu derece alkol tüketilen ülkede görülmüyor. En azından bunun masanın üstüne yatırılıp bunun gündemde tutulması lazım ama maalesef alkolden sebeplenen çok fazla endüstri var. Onların ödediği vergiler, işte onların gördüğü politikacılar diyeyim, o sebeplerden dolayı bu gündeme gelmiyor bir türlü.
Evet, çok enteresan bir durum. Şimdi bir SMS, daha doğrusu iki tane var. Birincisi şöyle diyor, iyi yayınlar, Face'den yorum yapmak istiyorum fakat blok yazıyor, sebebini öğrenebilir miyim? Ben de arkadaşıma sorduktan sonra bunu size ileteceğim veya arkadaşlarımdan şu anda beni dinleyen Türkçe programındaki arkadaşlardan rica etsem bir baksalar belki düzeltmeleri mümkün olur. Diğer mesaj sizinle ilgili. Türk toplumu olarak Levent Efe gibi bir değere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Sesini bize ulaştıran SBS'e teşekkür ediyoruz. Levent Efe'ye de ayrıca teşekkür ederiz demiş Hakan Güneş. Ne güzel, hem SBS'e hem size doğrusu bir
sağ olun. İltifat. Yani bu Avustralya ile ilgili konuları bütün toplum hep birlikte tartışmayı daha yoğunlaştırabilirsek buradaki hayatımıza gerçekten çok ciddi olumlu etkisi olacak.
Evet. İyi yayınlar, kısa mesaj gönderenlerin soyadlarını belirtmeleri gerekiyor diye düşünüyorum demiş Osman Şimşek yazmış. Tabii soyadlarını belirtirlerse iyi olur, hiç de fena olmaz. Devam edelim. Avustralya siyasetinde ilginç bir tablo var dedik. O da şu. Uzun zaman geride gelen İşçi Partisi şu anda görülüyor ki Liberal Parti ile başa baş gidiyor. Ve hatta deniliyor ki bir hung parliament olabilir. Yani hiçbir partinin çoğunluğu sağlamadığı bir durum olabilir. Ve böyle bir durum olabilir mi sizce? Siz ne diyorsunuz?
Olabilir. Zaten İşçi Partisi birkaç ay önce siz iktidar olabilirsiniz dense inanamayacak durumdaydı. Şu an yavaş yavaş kendileri de inanmaya başladılar. Ve ciddi bir şekilde yani daha fazla oy alabilirler, daha fazla milletvekili çıkarabilirler. Ama hung parliament yani
kimsenin önünde
çoğunluğun sağlanamadığı bir durum olması da kuvvetle muhtemel. Bu da tabii iki büyük parti dışındaki parlamenterlerin ve senatörlerin durumunu da önemini daha öne çıkarıyor. Gerçekten yeşiller olsun ya da bağımsız olarak parlamentoya girecek kişiler olsun, bunlar İşte iki taraftan biriyle ittifaka girerek bir hükümet kurması söz konusu olabilir. Son derece ilginç bir durum tabii.
Evet, gerçekten olur mu? Ama yine biraz önce bahsettik ya, Q&A programında ABC televizyonunda gösterilen. Orada bu katılan Yeşiller ve İşçi Partisi sözcüleri birbirlerini kıyasıya eleştirdiler. Böyle bir şey mümkün gibi görülmüyor, öyle değil mi?
Yeşillerin bu ara her nedense işte İşçi Partisi'nin güçlü olduğu sandalyelere çok fazla abandığı, o seçim bölgelerine çok abandığı, oralara çok fazla yatırım yapıp kampanyalarını yoğunlaştırdığı iddiaları var. Yeşiller ise bir yandan işte İşçi Partisi ile kur yapabiliriz, bir koalisyona gidebiliriz diye bir bombayı ortaya attı. İşçi Partisi tabii anında reddetti. Bu da ilginç bir şey. İlk defa gündeme gelen bir şey. İşte liberal ve işte liberallerin oluşturduğu koalisyonun dışında daha merkezde ya solda diyelim, böyle bir koalisyonun ihtimali de ilk defa ortaya çıkmış durumda.
Evet değerli dinleyiciler, siz de katılabilirsiniz bu sohbete. Bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numarası 0429-99-62-63 veya telefon edebilirsiniz 1300-799-626. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu ana kadar fikriniz değişti mi? Her zaman oy verdiğiniz partiye mi oy vereceksiniz? Yoksa bu seçimlerde farklı bir partiye mi oy vermeyi düşünüyorsunuz? Neden? Yeşiller Partisi'ni düşündünüz mü? İşçi Partisi veya Liberallerin Partisi size nasıl görünüyor? Bununla ilgili olarak görüşlerinizi almaya hazır ve nazırız şu andan itibaren. Bir SMS mesajı daha geldi. Şöyle diyor: Levent Bey'e güzel yorumlarından dolayı teşekkür ederim. Bağımsız örnek olduğundan herkes memnundur, saygılar demiş. Bir iltifat daha. Doğrusu bugün siz komplimanlara doyamıyorsunuz.
Aman
ne
aman.
Güzel.
Karikatürlerimize baksın dinleyicilerimiz, onu daha çok istiyorum.
Bence de lütfen karikatürlere bakın. SBS sayfasında da yer alacak bu karikatürler. Çizim olarak da çok güzel. Ve bence Avustralya'nın siyasi yüzünü çok net bir şekilde ve çok güzel bir şekilde göstermesi açısından da izlemenizi isterim doğrusu. Yine geçen hafta gelen bir soru var Levent Efe size. Şöyle diyor: Levent Bey'e sormak istiyorum. Emeklilere en ufak bir göz kırpma bile olmadı. Acaba seçimi kazanmak için bu hususta en ufak bir hayırlı haber vermemekle beraber seçimi kaybedecekleri hiç akıllarına gelmiyor mu demiş Barış Uysal. Ne dersiniz?
Evet, yani emeklilik derken pension'ı kastediyorsa dinleyicimiz, yani pension hiç gündeme gelmedi şu ana kadar ciddi bir şekilde. Zaten sosyal harcamalar deyince hemen peşinden gelen kelime kısıtlama. Yani pension'da zaten hükümet seçmenin dikkatini başka bir konuya çekebilse, eğer dikkatini dağıtabilse, anında orada da kesintiye gidecek. O anlamda pension zaten neredeyse maalesef topun ağzında bir uygulama. Onun için bu pension'da bir kazanımdan ziyade bir şeylerin kaybedilmemesi bence daha önemli. Çünkü yani 40-50-60 milyar dolarlara varan bir welfare harcaması varken hükümetlerin de buraya bir makasla yaklaşması gerçekten çok çok ciddi bir tehlike. Pension'da bir artış maalesef gündemde değil. Bu da emekliler için önemli bir konu tabii.
Doğrusu emekliler de ona göre düşünsünler, oylarını kullansınlar doğrusu. Bir mesaj şöyle: yeni yorumcunuzun çok kişiyi rahatsız ettiği görülüyor. Bizler diğer yorumculara tahammül ettik. Şimdi biraz da siz sabredin demiş Osman Şimşek Bey Sidney'den. Herhalde Türkiye gündemi yorumcularından bahsediyor. Yeni yorumcu derken de son olarak eklenen yorumcudan bahsediyor sanırım. Bir mesaj daha şöyle: sigaraya zam yapanlar alkolik de ondan içkiye zam yapmıyorlar mı dersiniz?
Olabilir. Daha da ilginci, zaten alkol konusunda Avustralya politikasında her zaman alkol biraya uygulanan vergi konusunda gündeme gelmiştir. Seçimlerde hükümet yaklaşıyor olan bir seçimde alt gelir gruplarından, işçi kesimlerinden oya ihtiyacı olduğunda genellikle biranın vergisi düşürülür ve bu bangır bangır açıklanır Avustralya'da. Yani bir bira ve alkol dendiğinde asıl uygulama budur. Biranın vergisi düşünce işte dar gelir grupları der ki hükümet neyi bak biraya birayı ucuzlattı. Yani bira, hükümetle alkol arasındaki ilişki maalesef hep böyle. Ama işte aydınların, çeşitli çevrelerin bunu gündemde tutmasıyla bundan sonraki hükümetlerinde alkolle ilgili ciddi bir girişimde bulunması sağlanabilir.
Bir diğer SMS, Erevizyon'a Türkiye neden katılmıyor? Avustralya'ya başarılar diliyorum. Bence Avustralya kazanacak birinciliği, gayet eminim. İkincisi Azerbaycan, üçüncü de Ermenistan olacak demiş Özcan Bey. Bakalım öyle olacak
mı? Evet, toplum üyelerimizden Avustralya'ya oy bekliyoruz tabii. Bu arada Dami'nin seçilmesi son derece ilginç bir şey Avustralya'yı temsil için. Burada aslında uzun vadede SBS çok ciddi bir şey oynuyor. Eurovision'un bir benzerinin Asya'da yapılması gündemde. Hı hı. Bu da çok büyük bir izleyici kesiminin böyle büyük bir müzik yarışmasına yoğunlaşması demek. Ve SBS'de Eurovision aracılığıyla Asya'da bu konuda çok ciddi bir önderlik yapabilir. Dami'nin de Asya kökenli olması zaten bu ilgiyi yoğun tutacak bir şey. Yani bu genellikle Avrupa'da işte Avustralya burada ne arıyor? Bak şimdi oy da alınacak, oy da verilecek Avustralya gibi yadırgayıcı tutumlar var ama ileriye yönelik çok ciddi bir yatırım bu aslında. Merakla izliyoruz neler olacağını.
Bir SMS şöyle diyor, yaşadığımız dünyada ne çok zengin ne de çok fakir olmadan yaşanamaz mı? Denge ortada. Uygulamada yanlış yoldayız sanırım diyor Bedir Bey. Bir diğer SMS, sokakta evsiz insanlar var, zenginlere bağış yapılıyor. Ben yeşillere oy vereceğim demiş Zeynel Bey. Evet, devam edersek eğer söyleşimize çok az bir vaktimiz kaldı, 4 dakika gibi. Ama bence önemli bir haber olduğundan yer ayırmamızda fayda var. Dünya haberi olmasına rağmen bizim koçumuz olan Filipinler'de aşırı sağcı, hatta her dalda aşırı diyebileceğimiz yeni bir devlet başkanı var. Rodrigo Duterte, biraz önceki programda bahsettiğimiz gibi. Bu Avustralya için ne anlama geliyor? Onu Filipinlerin Donald Trump'ı diyenler var. Siz ne dersiniz?
Evet, Filipinler'de böyle birinin başa gelmesi tabii Pasifikler, öncelikle dünyanın ilgisini Pasifik'e yöneltti. Ve Çin'le ortaya çıkabilecek gerginliklerin burada tansiyonu yükseltebileceği ifade ediyor. Ancak daha da ilginci, dünyada genel bir yoksullaşma çoğaldıkça, insanlar gelirleri azaldıkça, kendi ülkelerinde kendilerini ifade edemez hale geldikçe ve kendi bulundukları işte orta sınıflar çökmeye meylettikçe Donald Trump gibi insanlara oy verdikleri şeklinde bir ilginç bir de bir iddia var. Ve Duterte'nin de gerçekten Donald Trump gibi bugüne kadar hiçbir ciddi politika söylemeyen, sadece insanların duygularına, öfkelerine hitap eden ve sözüne sakınmayan bir kişi olması, yani başka ülkelerde de böyle liderler mi seçilecek acaba gibi bir korkunun da başlangıcını oluşturuyor. Bu gerçekten mümkün ve dünyanın genel çehresini hiç de olumlu olmayacak bir şekilde etkileyecek bir durum. Merakla izleyip göreceğiz. Tabii kampanya boyunca böyleydi Duterte. Hani başa geldikten sonra, lider olduktan sonra daha ılımlı bir politika izleyebilir ama Avustralya'nın Filipinler'de ne olacağını çok merakla izleyeceğini söyleyebiliriz.
Evet, bir SMS daha geldi. Sayın Çimşek, tahammül kelimesinin ne olduğunu lütfen bir kez daha düşünün. Türkiye yorumcusu yorum yapmıyor, taraftarlık yapıyor demiş. Türkiye gündemi de biz Avustralya gündemini konuşurken Levent Bey oldukça ilgi alıyor, ilgi görüyor her zamanki gibi. Ve biz geldik programın sonuna. Ben size bugünkü katkılarınızdan, görüşlerinizden, yorumlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.